Ayrım 2.
Ve şu var, son olarak, Sovyet sisteminin kifayetsiz muhterislerinin neden olduğu ve elimizden geldiğince onarmak zorunda olduğumuz devasa Çernobil felaketi yüzünden Biyelorusya ve Ukrayna'nın önünde eğilebildiğimiz kadar eğilmeliyiz. Küçük ölçekteki halklara ve milliyetlere sesleniş. Pek istemesek bile devletimiz bütün ayrılmalar gerçekleştikten sonra da yine çok uluslu olarak kalacaktır. Tatarlar, Başkirler, Udmurtlar, Komiler, Çuvaşlar, Mordovanlar, Mariler, Yakutlar gibi bir takım önemsenmesi gereken uluslar var ki onların hemen hiç seçenekleri bulunmuyor. Bir devlet için başka bir devletin toprakları içinde yer almak rahatsız edicidir. Ulusal topraklardan bazılarının bir de dış sınır olacaktır ve eğer Rusya'dan ayrılmak isterlerse burada da bunu onlara yasaklayamayız. Şunu da dikkate almak gerekir ki temel uyruk özerk cumhuriyetlerin hepsinde çoğunluğa sahip değil. Ama eğer kültürel, dinsel, ekonomik alanlarda özgünlükleri tümüyle korunmuşsa, bu onlar açısından birliğin sinesinde kalmaları için bir anlam taşır. 20. yüzyılda bir dolu küçük devletin yaratılması ile kanıtlandığı gibi, bir ordunun ve fazlasıyla kalabalık yönetim birimleriyle temsilciliklerin yükü, bu küçük devletlerin gücünü aşıyor ve beri yandan da ticaretlerinin ve kamusal faaliyetlerinin yayılmış olduğu, çok geniş topraklardan ayrı düştüklerini görüyorlar. Böyle olunca ihtilal öncesi yıllarda Rusya tahtına gösterdikleri sadakat ve bağlılıkla farklılaşan Kafkasya'nın dağlı halkları herhalde ayrılmakta çıkarları bulunup bulunmadığını kendi kendilerine ciddi bir biçimde soracaklardır. Eteklerinde yer alan küçük halkların kendisine katılmasına gereksinen koskocaman Rusya Birliği değildir. Buna öncelikle o halkların gereksinimi var ve eğer bizlerden biri olmak dileğindeyseler buyursunlar gelişsinler. Sovyet Devleti'nin yalan ve aldatma üzerine kurulu örgütleniş biçimi yine de sağlıklı öğeleri içeriyor. Yeter ki bunlar dürüstçe çalıştırılabilsin. Örneğin en küçük ulusun bile başka türlü yok olmaya mahkum sesini duyurabilmesi için getirilmiş Milliyetler Sovyeti. Beri yanda bugünkü aşamalı yapılanma da doğrudur. Federe cumhuriyetler, özerk bölgeler ve ulusal yönetim çevreleri. Her bir ulusun sayısal ağırlığı göz ardı edilemez. Bu oranlamayı dikkate almamak kaosa götürür. Varsın Birleşmiş Milletler Örgütü varlığını bugünkü gibi sürdürsün. Hayatiyeti olan bir devlet buna izin veremez. Elbette Kırım Tatarları herhangi bir kısıtlama olmaksızın geri dönüş yolunun kendilerine açıldığını görmelidirler. Ama 21. yüzyılda erişilecek nüfus yoğunluğu ile Kırım 8-10 milyon arasında insanı barındıracaktır ve Tatar ulusu 100 bin canıyla bu toprakların mülkiyetini talep edemez. Nihayet en küçük milliyetler, Neneler, Permiler, Evenkler, Mansiler, Kakaslılar, Çukuçlar, Koryaklar, öylesine bölük börçük ki hepsini sayamıyorum. Hepsi de halkların hapishanesi olduğu söylenen Çarlık rejimi altında sakin bir yaşam sürüyorlardı ve biz komünizmi Sovyetler Birliği onları yavaş bir ölüme ittik. Dürüstlükten de yasadan da nasipsiz yönetimimiz, vahşi ve beyinsiz sanayimiz onların yaşama ortamını talan edip zehirleyerek ve bu yaşamın son dayanaklarını da ortadan kaldırarak ne büyük kötülükler yaptı onlara. Tehlikeli bir şekilde küçültülmüş olanlar için özellikle ciddi bir hastalık yaşama mücadelesi vermeyi de bırakmıyor. Onları güçlendirmeyi, yeniden canlandırmayı ve onları kurtarmayı başarmak zorundayız. Henüz çok geç değil. Her halk en küçüğü de dahil olmak üzere Tanrı'nın ereğindeki yeri doldurulmaz bir parçadır. Vladimir Soloviev Hristiyan düsturunu değiştirerek şöyle yazıyor. Bütün öteki halkları da tıpkı kendi öz halkın gibi sev. 20. yüzyıl her türlü ahlaktan sıyrılmış bir politikanın etkisiyle sarsalanıp yozlaştırıldı. Her dürüst kişiden beklenen şeyler devletler ve onları yönetenler için gereksiz görüldü. Devletlerin yaşayabilmesi de salt bencillik üzerinde değil ama aynı zamanda şefkat üzerine de kurulu daha yüce biçimlerin aranacağı saat gelip çaldı ve artık en uç noktadayız. Ayrılma süreci. Demek ki böylece hiç zaman kaybetmeden ve kararlılıkla yukarıda sayılan 12 cumhuriyetin yatsınamaz ayrılma haklarını ilan etmek gerekmektedir. Ve eğer aralarından bazıları duraksayacak olursa, kalanların yani bizim aynı kararlılıkla onlardan koptuğumuzu açıklamaktan başka yapabileceğimiz bir şey olmamalıdır. Ortam çoktan beri fazlasıyla hazırlanmış, gelişmeler geri dönülmez noktaya gelmiştir. Kah şurada kah burada bir takım patlamalarla karşılaşılacaktır. Bundan böyle bir arada yaşayamayacağımızı herkes görüyor. O halde boşu boşuna birbirimize rahatsızlık vermeye devam etmeyelim. Bu ağır ve yıpratıcı ayrılma süreci geçiş döneminin, yeni kalkınmamızın ilk zamanlarının hepimizin omuzlarına yüklenecek olan yükünü daha da arttıracaktır. Olanaklarımız esasen yetersizken yeni ve daha çok olanaklara gereksinmemiz olacaktır. Ne ki ancak bu süreç bize geleceğin ufkunu açabilir. Bununla beraber gerçek ayrılma basit bir açıklamayla bir dakika içinde olup bitecek iş değildir. Tek yanlı olarak kalkışılan her eylem bir dolu insanın yok edilen kaderi ve karşılıklı olarak birbirini batıran iki ekonomi demektir. Ve biz Angola'dan kaçarken ülkeyi kargaşa ve yıllar süren iç savaşa teslim eden Portekizlileri taklit edemeyiz. Şimdiden tezi yok, her kesimden uzmanların katılacağı komisyonların çalışmalara başlaması gerekiyor. Sovyet rejimi altında sınırların ne türlü bir sorumsuzlukla çizilmiş olduğunu da unutmayalım. Bazı bölgelerde halkların kesin dağılımını izleyebilmek için belki de bu sınırları düzeltmek, daha başka yerlerde tarafsız bir denetim altında yerel halk oylamalarına gitmek gerekecektir. Elbette bütün bu ayrıştırma birçok yıllar sürebilir. Milyonlarca insan şu çetin soruyla karşı karşıya kalacak. Yerleşmiş oldukları yer neresiyse orada kalmak ya da gitmek. Yani tüm varlıklarını, özellikle de maddi yaşamlarını hiçlemek ve yoğun bir yardıma gereksinim duymak. Üstelik bu durum yalnızca sınır bölgelerinde yerleşmiş olan Ruslar için değil, aynı şekilde halen Rusya topraklarında yaşayan uç yörelerin insanları için de söz konusudur. Nereye gitmeli, nerede başını sokacak bir çatı bulmalı, yeniden iş güç sahibi olana kadar nasıl ayakta kalmalı? Bütün bunlar tek tek insanların kişisel sınavı olmamalı, uzman kurulların ve ulusal esenlik komisyonlarının kaygısı haline gelmelidir. Ve yeni ortaya çıkacak her devlet kendi azınlıkların haklarını inceden inceye belirleyip güvenceye almalıdır. Daha çetrefilli de şu, ulusal ekonomilerin acısız bir şekilde ayrıştırılması ya da karşılıklı ticaretin ve bağımsızlık temeline dayalı bir sınai işbirliğinin yerleştirilmesi nasıl sağlanacaktır? Ve işte ancak ve ancak bu çalışmalar sırasında veya hatta bu çalışmaların tamamlanmasından sonradır ki, devlet bütün duygularımızı ve gerçeği bile yozlaştıracak ölçüde, omuzlarımıza çökmüş olan o eli maşalı ulusal sorun yerine, gerçek sorunlarının karşısına dikildiğini görecektir. Geleceğin şaşırtıcı ıvır zıvırı bugünden belirginleşiyor. Gürcistan ne kadar sabırsızcasına özlüyor ulusal bağımsızlığını. Esasen onu Rusya güç kullanarak fethetmiş değildir. Bunu 1921'de Lenin yaptı. Oysa bakın neler olmakta orada. Abazalar ve Osetler eziliyor. Stalin tarafından sürülmüş olan Mesklerin eski yurtlarına dönmeleri engelleniyor. Onca arzulanan ulusal özgürlük bu mudur? Çağdaş siyasal yaşamda hangi eylem ya da düşünceye yönelirse yönelelim, irademiz Tanrı'nın istediği adaleti bile değil ama en yaygın ahlakı dahi ıskalar ve acımasızcasına salt kendi çıkarımızı izlerse, o eylem ve düşüncenin ortaya herhangi iyi bir şey çıkarmasını beklemeyelim. Rusya Birliği içinde öncelikle alınacak önlemler. Son 3 çeyrek yüzyıl bizi öylesine süfli, öylesine kirlenmiş, öylesine yorgun ve umutsuz bıraktı ki pek çoğumuz kendimizi çaresizlik içine görüyoruz ve sanki bize öyle geliyor ki yalnızca yukarıdan gelecek bir müdahale bizi kurtarabilir. Ama mucize ancak onunla karşılaşmaya koşanlara gönderilir. Çocuklarımızın geleceği kendi öz yaşama irademiz, bin yıllık geçmişimiz ve her şeye rağmen içimize işlemiş olan atalarımızın ruhu, bunu da bütün bunları da hep birlikte aşmamızı sağlayacak gücü bulmamıza yardım edecektir. Ve daha mükemmel kalkınma yolları üzerinde düşünmek, aşamalı bir program oluşturmak için gereken zaman bize verilmemiş bile olsa, herkesin ivediliğini, kendine ait ivediliğine aykırdığı, öncelikli gereksinmelerle kuşatılmış bile olsak, gedikleri kapatmak için tartışmaya ve koşuşturmaya mahkum edilmiş bile olsak, soğukkanlılığımızı yitirmemeli, ileri görüşlü bir bilgeliği yakalamada birincil önlemleri seçmemeliyiz. Tek başıma bu önlemleri sıralayabileceğimi iddia etmeye kalkışmayacağım. Sağlıklı uygulayıcı kafalar en yetkin güçleri bir araya getirmek ve beraberce eyleme geçmek üzere toplanmalıdır. Ekonomimizin bugünkü durumunda her şey zavallılık içinde ağlaşıyor ve bu ekonomiye bir yol açmak gerek. Yaşamsal bir zorunluluktur bu. Emeğe ivedilikle bir anlam kazandırmak durumundayız. Yarım yüzyıl var ki hiç kimsenin çalışmaktan bir çıkarı yok ve buğday yetiştirmek için de hayvan beslemek için de kimsecikler kalmadı. Ve milyonlarca insan adına konut denemeyecek yerlerde oturuyor yahut 20 yıldır kokuşmuş ocaklarda çürüyor. Ve bütün yaşlılarla mağlullar sefilcesine yaşıyor. Ve bir zamanlar harikuladelikleri içinde uzanan topraklarımız sanayi attıklarıyla kirlendi. Korkunç yollarımız tarafından şahrem şahrem yarıldı. ve kadir bilmezliğimizle küçümsediğimiz doğa artık öcünü alıyor. İşte Çernobil'den ve daha başka yerlerden gelen radyoaktif lekelerle istila edildik. Peki başımızda bunca dert varken bir de yuvalarını yitirecek yurttaşlarımızın dönüşlerini mi hazırlamak zorundayız? Elbette, çünkü bu kaçınılmaz. O halde nerelerden bulmalı yeterli olanı? Bir bakalım. Yeryüzünün dört bir köşesine diktiğimiz ayakta durmaktan aciz despotik rejimleri, o dipsiz fıçıları, o zenginliklerimizin haramilerini daha ne kadar süreyle destekleyip ayakta tutacağız? Küba, Etiyopya, Angola, Kuzey Kore, çünkü yeryüzünde her şey bizi ilgilendirir değil mi? Liste bu kadar da değil henüz. Bunlara her köşede ve önümüze gelen her yerde sürünen binlerce danışmanı da ekleyin. Ve onca kan döktükten sonra Afganistan'dan vazgeçmek pek mi ağır gelecekti yani? Para göndermek zorunda olduğumuz bir ülke daha mı? Bütün bunlar yılda onlarca milyar eder. Bunların hepsinin üzerine kuru ve kesin bir hayırın bıçağını indirecek olan kişi, o kişi gerçek bir devlet adamı ve bir yurtseverdir. Ve daha ne zamana kadar vurmadan daha yeni türde saldırı silahları yumurtlayacağız? Ve de bütün okyanuslara bir savaş filosu mu yapacağız? Gezegeni mi fethetmek istiyoruz? İmdi burada da yılda yüzlerce milyar söz konusudur. Bütün bunlar da bilançodan düşülecektir bir kalemde. Ve uzaya gelince o da bekleyebilir. Doğu Avrupa'ya Kayra koşullarına bırakılan zavallı ham maddelerimizi de ekleyin. Sosyalist kamp içindeki yaşam fazlasıyla uzadı. Şimdi bütün o ülkeler hesabına mutluluk duyuyoruz. Artık kendi başlarına yaşayıp özgürce gelişsinler. Ama her şeyin karşılığını da bize dünya kurlarına göre ödesinler. Hala yetmiyor mu? O halde yeniden hayat bulmalarını boşu boşuna beklediğimiz sermayeleri düşüncesizcesine sanayiye yatırmaya bir son vermek gerekiyor. Ve nihayet işte göz alabildiğine SBKP'nin varlıkları. Şimdiden bütün dünya bunları konuşuyor. Çünkü halkı soyup soğana çevirdikleri 70 yıl içinde bir şeyler biriktirdiler. Çünkü bu işten epey karlı çıktılar. Doğaldır ki saçılıp savrulan, yok pahasına satılıp okutulan şeylerden zırnık göremeyeceğiz. Ama en azından kalanları bize geri verin. Apartmanlara, dinlence tesislerine, özel çiftlikleri, yayın evlerine oturup gelirlerinizle yaşayın. Ayrıca partiden başkası için asla çalışmamış olanların da emekli aylıklarını, o paraları devletin fonlarından tırtıklayacağınıza siz ödeyin. Ve de bütün bu düzenli biçimde üyeleri kaydedilmiş bürokrasi, yüksek aylıklı kayırılan özel mağazaları olan milyonlar ve milyonlarca asalağı ile halkımızın yaşamını söndüren bu yönetim mekanizması, artık beslemeyelim onu. Gidip daha yararlı işler görsünler ve bundan sağlayacakları gelirle yaşasınlar. Yeni düzen içinde bakanlıkların ve kurulların da 3/5'inden vazgeçebiliriz. Bunların hepsi ucuca eklendiği zaman para demektir. İmdi hararetli perestroika ile geçirilen 5, yakında da 6 yıl neye yaradı? Merkez komite içinde piyonlar arasında yapılan acınası yer değiştirmelere, Komünist Parti iktidarı yitirmesin diye hazırlanmış yapay ve abuk subuk bir seçim sistemiyle oynamaya, yanlışlarla dolu karışık ve kararsız yasalar çıkarmaya. Hayır, Leninci Komünist Partimiz anayasaya bir paragraf eklemenin çok daha ötesinde ödünler vermedikçe, en ivedi olana doğru bile yol açılmış olmayacak. Hiçbir ciddi noktaya ulaşamayacağız. Parti ekonominin ve devletin yönetimi konusunda, her ne şekilde olursa olsun herhangi bir etkiden kesinlikle alıkonmadıkça, bizi yönetmekten, hatta yaşamımızın herhangi bir kesitini veya herhangi bir toprak birimini yönetmekten tümüyle vazgeçmedikçe bir yere varamayacağız. Dışarı itilmek ve zorla çıkarılmak yerine onun işlediği bir dizi suç, yaptığı zorbalık ve saçmalıklarla ülkeyi içinden nasıl çıkaracağını bilmediği bir uçuruma yuvarladığı için halkın önünde günah çıkarmasını yeğlerdik. Saatin vuruşları bizi buna çağırmaktadır, yoksa utanılması mirası devretmek üzere yeni bir Rus Komünist Partisi kurmaya değil, Rus adını kirleten bütün bu kan ve çamuru yüklenmeye değil ve tarihin akışına karşı süreklenmeye değil. Partinin suçluluğunu, suçlarını ve yeteneksizliğini bu şekilde kabullenişi, ülkemizin alabildiğine boğucu ahlaki atmosferi içinde herkese soluk aldıracaktır. Ve sonra KGB'nin o granit kayacı, o da geleceğin yolunu tıkayarak hala tepemizde dikiliyor. Bu beylerin kendilerinin özellikle de bugün gerekli olduklarını savlamaları pek şeffaf bir aldatmaca. Uluslararası istihbarat servisi olarak gerekliymişler. Herkes pek güzel görüyor ki gerçek bunun tam tersi. Onların kendileri için var olmaktan ve her türlü halk hareketini ezmekten başka bir hedefleri yoktur. Bu 70 yıllık kanlı tarihi olan suç ÇKGB'sinin hiçbir aklanma olanağı yoktur. Artık var olmaya da hakkı yoktur. Toprak. Toprak o kutsanmış, o harikulade ürün verme yeteneğini boşu boşuna kazanmadı. Ona bu yeteneği ortaya koyma olanağı sağlamayı beceremeyen insan topluluklarının hepsi de mahvolmuşlardır. İnsanoğlu için toprağın yalnızca ekonomik bir değeri değil ama ahlaki bir değeri de vardır. Gleb Uspenski, Dostoyevski bu konuda bizim ülkemizde epey inandırıcı şeyler yazdılar ve bu konuda yazan yalnız onlar da değildir. Toprağın saçtığı çekim gücünün zayıflaması, ulusal kimlik açısından her zaman büyük bir tehlikedir. İmdi bizim ulusumuzun içindeki köylü içgüdüsü öylesine mükemmel bir şekilde boğuldu, dışlandı ve yok edildi ki, belki de bugün onu yeniden canlandırmak için artık çok geç, pek çok geç. Şu sıralar toprakların kiralanması konusuna getirilen yöntem, daha çok aldatmaca ve küçümseme izleri taşıyor. Bütün bu işler sağduyuya sırt çevirerek yapılıyor ve yeniden toprağa dönmek arzusuyla kıvranan insanları soğutmaktan başkaca bir şeye yaramıyor. Çiftçiler yine yasaları dilediklerince çiğneyebilen kolhoz ve sovkoz yetkililerin ezici baskısı altındalar. Bu yetkililerin kiraladıkları topraklar çoğunluk en kötülerinden, terk edilmiş topraklardan ve bunlara da araç ve gereçlere de yüksek kiralar alıyor, bir yandan da çiftçiyi ürününü en düşük fiyatla satmaya zorluyorlar. Kimi zaman çiftçiye yem sağlama konusunda yapmış oldukları vaatleri savsaklıyor, kimi zaman onun beslemek üzere aldığı hayvanları geri çekiyorlar. Yitirilmiş onca emek ve para. Selkoz Teknika'da kendi köşesinde yükümlülüklerini bir anda ayaklar altına alabiliyor. Bir avuç toprak köylü için henüz özgürlük demek değil. Buna aynı zamanda da bir serbest pazarı, erişilebilir ulaşım olanaklarını, krediyi, inşaat malzemelerini ve makinelerini onartabilme olanağını eklemek gerekir. Reformlarımızın hepsine de olabildiğince kötü bir şekilde girişiyoruz. Buna da ötekilerde olduğu gibi giriştik. Yapılan şey girişimi kundaklamaktan ve insanlarda iktidarın vaatlerine duydukları son güven kırıntısını da ortadan kaldırmaktan başkaca bir işe yaramıyor. Kolhozlarla kıyaslandığında kişisel kiralama yöntemi, sözleşmenin bir kolhoza değil ama bir öz yönetimsel yerel örgütle imzalanması koşuluyla, hiç tartışmasız ve tek başına tarımımızın iyileştirilmesine doğru atılmış bir adım olacaktır. Yerel bir norm uyarınca belirlenecek boyutlardaki toprak, kadastroyla uyum halinde ömür boyunca kiralanmalı ve hiçbir kısıtlama olmaksızın miras yoluyla devredilmelidir. Eğer özensizcesine işleniyorsa geri alınabilir ama kiracının ailesi hasta olduğu zaman değil. Ancak kiracının kendi rızasıyla feragat etme hakkıyla birlikte ve bu durumda da ona toprağında gerçekleştirdiği her türlü yatırımın ve kurduklarının karşılığı ödenerek. Ve bütün bunlar için de çiftçilerin tepesinde özel bir yönetici mekanizmaya hiç gerek yoktur. Bu tür olaylara çok sık rastlanmayacak, meydana gelebileceklerin de yerel zemstvo üstesinden gelecektir. Bununla beraber toprağa öylesine yabancılaştık ve de bizi onca kez aldatmış olan yetkililere duyduğumuz güven o kadar azaldı ki, kiralama yöntemi belki de yeterince çekici olmayabilir. Üstelik bu sistem özel mülkiyetle ekonomik rekabeti de taşımıyor. Gerçekten de özel mülkiyet tükenme rizikosu taşımaksızın toprağın sürgüt iyileştirilmesini güvenceye alır ve ancak bu sistemi kabul etmekle batıdakinden aşağı kalmayacak bir tarıma kavuşabileceğimize emin olabiliriz. Yaşamın bütün alanlarında girişim özgürlüğü öngörmekte, talep etmekteyiz. Toprak söz konusu olunca mı bundan vazgeçeceğiz? Özel mülkiyeti kırsal alanlarımızda reddetmek, bu alanları hem de bu kez sonsuza kadar kilitlemek olur. Ne ki özel mülkiyete ihtiyatla geçmek gerekmektedir. Stolypin döneminde getirilen kısıtlayıcı bir düzenleme, toprağın şirket hisseleri marifetiyle büyük spekülatörler ve muvazaalı kişilere değil, gerçekten üretici olan çiftçilerin eline geçmesini denetliyordu. İmdi bugün köylü sınıfımız ortadan kaldırılmış durumda, son temsilcileri de öldü. Başlangıç sermayelerini epeyden beri biriktirmiş olan gölge ekonomisi ürünü anonim spekülatörlerimizin gemlenmez marifetleri çoğaldı ve de satılmış yönetimimiz esaslı bir denetimi yürütebilecek güçten yoksun. Öyle ki hisseli şirketlerin, kuruluşların, kooperatiflerin paravanası arkasında bazı insanlar neredeyse latifundiyalar satın alıp sonra da bizzat kendileri oralara çiftçiler yerleştirebilir. Bu tür edinimler hiçbir şekilde hoş görülmemelidir. Eğer toprak büyük mülk sahipleri tarafından ele geçirilmeye başlanırsa, bu başka insanların yaşamlarını alabildiğine güçleştirir. Bunun kabul edilemezliğinin fazladan bir başka nedeni de, gezegenimizin ve de dolayısıyla da bizim ülkemizin nüfusunda yakın bir gelecek için öngörülebilecek aşırı artıştır. Toprak satışları uzun yıllara yayılmış bir ödeme planı ve vergilerin taksitlendirilmesiyle kolaylaştırılmalıdır. Herkese düşen payın yerel olarak saptanmış azami ölçüler içinde sınırlandırılması, özünde emeğin anlamını da emek özgürlüğünü de azaltmaz. Tersine toprak sahiplerinin çabaları mülkün sınırlarını genişletmek hedefine değil ama toprağı daha iyi değerlendirmeye, emek yoğun yöntemleri yeğlemeye doğru yönlendirilecektir. Bu koşullarda insanlarımızın hatta düşman bir iktidarın zorla uyguladığı en beter baskıların cenderesindeyken bile neler yapabileceği açıkça ortadadır. Hamtal kolhozlarımız döneminde ülkeyi beslemiş olan ufacık kişisel toprakların verimiyle kanıtlanmıştı bu. Mülkiyetin boyutunu kısıtlamak için küçük parseller halinde dağıtılmak üzere yeterli toprak rezervi sağlayacaktır. Kendi sebzelerini yetiştirmek isteyen işçilere, çevrenin baskısından kurtulmayı özleyen kentlere dağıtılacak parseller. Bu dağıtım parasız olmalıdır. Tek koşulla, yeter ki toprak işlensin. Ve aynı ölçüdeki parseller, çiftçiye satılan toprağa da ücretsiz olarak dahil edilebilmelidir. Evet, bütün bu insanlara, herkese toprak bulmak gerekiyor.